Efendim hayırlı günler diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Genç'in Ağustos sayısı, aklı fikri yok say, adı evrim olsun başlığıyla, kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş ve bu sayıdan ilk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Kader Algoritması başlıklı yazıyı sunacağız. Mekke dönemiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'ın hanımına "Yakında bir oğlun olacak, doğduğunda onu bana getir." dediler. Çocuk getirildiğinde kulağına ezan okudular. İsmini Abdullah koydular ve şöyle dua ettiler. "Allah'ım, onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret." Böyle güzel bir duayla hayata başlayan Abdullah, sonraki zamanlarda Resulullah Efendimiz'le hep birlikte oldu. Hizmetinde bulundu. Abdest almayı, namaz kılmayı ondan öğrendi. Bir defasında Peygamberimiz elini başına koyarak ona yine şöyle dua ettiler. "Ya Rabbi, bütün ilim ve hikmeti bu başa ver ki onu yorumlayabilsin ve izah edebilsin." Bir başka seferinde de elini göğsünün üzerine koyup, "Allah'ım, insanoğluna ihsan ettiğin her ilim ve hikmet bu güzel göğüste toplansın." buyurdular. Übey bin Kâb'ın hakkında o, "Bu ümmetin alimidir. Ona akıl ve anlayış verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun dinde fakih olması için dua etmiştir." dediği Abdullah gıpta edilecek bu özelliğini tevazuyla geçiştirir ve insanlar tarafından methedildiği zaman, "Bana bu nimeti ihsan eden Allah Teala'dır. Çünkü Resulullah Efendimiz benim için dua etti." derdi. Peygamberimiz vefat ettiğinde takriben 13-14 yaşlarında olan Abdullah bir gün Hazreti Peygamber'in terkisindeyken kendisine şunları söylediğini anlatmaktadır. "Yavrucuğum, sana bazı sözler öğreteyim. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ı her işte önde tut. Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Her söz herkese söylenmez, çünkü söz de insan gibi derece derecedir. Sözün derecesi manasında saklıdır ama sarf edenin sözü niye söylediği ve nasıl söylediği de sözün derecesini etkiler. Dahası dinleyenin dikkati ve söz sahibiyle buluşma vasatı da önemlidir. Bu kadar çok değişkenin içerisinden sözün maksadına erişmesi kolay değildir. O yüzden sözün kaderi vardır denmiştir. Hangi insana neyi söyleyeceğini bilmek aklın seviyesini gösterir. İnsanlara akılları kadar konuşmayı başarırsınız ama sözün yerine ulaşması yine nasip işidir. Kimisi vardır yalçın kaya gibi rahmet misali sözü üzerinden aşırır, kimi vardır mümbit toprak gibi her damlasını kendisine hayat kılar. Diğer taraftan muhatabın neyi ne zaman duyması gerektiğini tayin, eğitim ve terbiyenin bir numaralı şartıdır. Her söz her zaman söylenmez. Muhatabın hazır olup olmadığını bilmek ve sözü gereken kıvamda ve üslupta söylemek bu açıdan sanattır. Maksat sözün hakikatini ortaya çıkarmaktır. Çünkü sözden murat, hakikatin gölgesi olmaktır. Hakiki söz muhatabını değiştiren sözdür. Değiştiren söz muhatabına emanet edilmiş bir hayat kaynağıdır. Vardığı yerde durmaz, yeşerir, göğü dallara uzanan bir ağaç gibi boy atar, meyve verir, işiten herkese fayda sağlar. Peygamber sözü hayat kaynağı bir sözdür. Böyle bir sözün ilk muhatabının kabiliyeti, o sözü sindirebilecek bir kıvamda olması kadar ta kıyamete dek eriştiği her sadrı tıpkı kendi istifadesine benzer bir istifadeyle bereketlendirmesine vesiledir. Muhatap söz kadar sözün sahibinin muradıyla da buluşmuşsa ve bu muradı yaşatacak bir sadra sahipse, o sözün tesirinin hiç bitmeyeceği umulabilir. Abdullah böyle bir kabiliyetin ve sadrın sahibiydi. Ona emanet edilen söz hayat kaynağı bir sözdü. O hayat kaynağı bu sözü aldı, onunla buluştu ve istidatlı zemininde fide verecek bir hayata yol kıldı. O söz tefekkür menbaıyla boy verdi. Bugün bizlere kadar uzandı. İşitene dirilik bahşedecek bir fırsat oldu. Bugün de hala öyledir. Yukarıdaki söz taliplisini bekleyen bir hayat kaynağı gibi çağlamaktadır. El verir ki Abdullah gibi işitilsin, alınsın, hayatın merkezine konsun, yolculuğun asığı yapılsın. Abdullah'ın Resulullah terkisinde işittiği sözler, dünyadan ahirete uzanan yolculuk için gereken en önemli prensipleri muhtevidir. Nedir o muhteva? İlk ve esas iş Allah'ı gözetmektir. Allah'ı gözetmek her işte onun rızasını aramaktır. Bir bardağı bile alıp koyarken Allah'ın hoşnutluğunu aramak hayatın asli gayesi olmalıdır. Böyle her işinde Allah'ı gözeteni Allah da her işinde gözetir. Allah'ın gözetmesi onu önümüzde bulmaktır. Allah'ın önümüzde olması halifemiz olmasıdır. Sefer duasında geçen ve yola çıkanın geride bıraktığını Allah'a emanet ederken dediği gibi, halifemizin o olması, Rabbimizin her işimizde bizi koruyup kollaması, böylelikle hep onun rahmet ve rıza dairesi içinde kalmamız neticesini doğurur ki, bu kulun Rabbi ile ahdinin diriliğine vesiledir. Ne istenirse Allah'tan istenmelidir. Allah'tan ne istenir? Allah'tan sadece afiyet, iyilik ve güzellik istenir. Bu hem dünya için hem de ahiret için böyledir. Zorluğa düşülür, sıkıntıya girilir ve yol çıkmaza saparsa yardım da yine sadece Allah'tan istenir. Yardımı Allah'tan istemek, kulların yardımlarına kendimizi kapatmak demek değildir. Allah bazen sebeplerle çok zaman da kuluyla yardım eder zaten. Önemli olan kim ya da ne olursa olsun neticeyi Allah'a bağlamak, hiç kimseyi esas yol açıcı ve yardım edicinin önüne geçirmemektir. Abdullah'a söylenen peygamber sözünün en dikkat çekici kısmı, insanların hepsinin bir araya gelse de ne menfaat ne de zarar hususunda Allah'ın takdirinin ötesinde bir şeye muvaffak olamayacaklarına dairdir. Bunun niye böyle olduğunun cevabı da verilmiştir. Kader artık yazılıp bağlanmış, kesinleşmiştir. Olan oldu, olacak da oldu diyen de muhtemelen aynı manayı ifade etmekteydi. Madem her şey kesinleşti ve olacak da olduysa, insanın iradesi nerededir? Bize ulaşacak zarar hususunda içimizi ferahlatan bu sözler, ulaşacak menfaatin de sınırlı olduğunu ifade ediyorsa, çalışmamız ve gayretimiz niyedir? Kader sırrı muhtemelen kadar kelimesinde saklıdır. İnsanı ölümden eceli nasıl korursa, insanın da kendisine ne kadar verilmişse ona ulaşacağına dair garantisi kaderidir. Kader ölçülüp biçilip verilense, bizler yırtınıp paralansak da takdir edilen miktar zaman ve zeminin dışına çıkamayız. Hayatı sona ermiş bir insan için aldığı nefes, görüştüğü insan, okuduğu kitap, yediği yemek, içtiği suyun miktarı gibi belli nicelikleri tüketerek gittiğini anlamak ve anlatmak kolaydır. Hayat süren bizler de aslında kendimize takdir edilmiş bu niceliklerin sınırlarına doğru yol almıyor muyuz? alıp vereceğimiz nefes, görüp tanıyacağımız insan, okuyup bitireceğimiz kitap sayısı bellidir. Ne kadar yer ya da içersek içelim, tüketeceğimiz rızık tayin edilmiş kadardır. Bunu verenin hangi hesapla verdiğini bilmek bize düşmeyebilir ama verenin en hayırlı verici olduğunu bilmek en büyük tesellidir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın "Derin bir denizdir, dalma" dediği kader konusunda bir diğer yardımcı kelime kurgu olabilir. Bize verilen bir potansiyel ya da Kur'ani ifadeyle vüsat olduğu gibi bir de içine konduğumuz bir kurgu bulunmaktadır. Bu kurgu tıpkı bir tiyatro ve sahnesi gibi belli bir dekor, mekan, zaman, roller ve akıştan oluşur. Kim ne zaman hangi rolü oynayacak, bunu bir tayin eden vardır. Verilen rol, içine konduğumuz kurgu, oyunun sınırları, mekan ve muhatap olduklarımız, dahası oyunun süresi hep kader sırrıyla mukayyettir. Rolümüzü ne kadar güzel oynadığımız potansiyelimizi gerçekleştirmekken, rolümüzü nasıl oynarsak oynayalım oyunun sahneye koyanın iradesine göre neticelenmesi kaderimize ilişkindir. Bize sorulacak olan potansiyelimizi oyun nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın doğru ve güzel bir istikamette gerçekleştirmekten ibarettir. Ortadaki kurgu 3-5 kişiden müteşekkil, etrafımızdaki dekorla sınırlı, kendi basit hikayemize dayalı bir senaryo olsaydı İşimiz belki kolaydı. Kimin ne rolü olduğunu oyunun akışından çözdüğümüz gibi sonuna dair tahminlerde de bulunabilirdik. Ama kimin hikayesi basittir ki? Kaldı ki ortadaki oyun dünya üzerindeki insan sayısı kadar başrol oyuncusu olan, dahası bu oyuncuların soyları, sopları ve nesilleriyle de irtibatlı muhteşem ötesi bir algoritmadır. Bu kadar farklı oyunun, aktörün ve iradenin birbiriyle kesişmesi, buluşması ve ayrışmasıyla ortaya çıkan manzara karşısında bize düşen sadece hayrettir. Çünkü Ziya Paşa'nın dediği gibi, idrak-ı meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Kaderi yazan kalem durmuş, sahife kurumuş, hüküm kesinleşmişse bize düşen rolümüzü anlamak, kurguyu okumak ve içine salındığımız muhteşem ve muazzam ötesi algoritmayı fark etmektir. Çözelim ya da sırrına erelim diye değil ki bu zaten mümkün değildir. Bize ölçülmüş, biçilmiş niceliklerin içerisinde gönderen Rabbimizi her iş ve hususta gözetelim. Onun takdirinin hakkımızdaki en hayırlı ve uygun algoritma olduğuna dair güzel zannı hiç bırakmayalım ve hayata hep buradan bakalım diye. Değerli dinleyenler, programımızda Genç Dergisi'nden ilk olarak Mehmet Lütfü Arslan imzalı Kader Algoritması başlıklı yazıyı paylaştık. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Bilgi Ne Zaman Körleştirir başlıklı yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı yazıyı paylaşalım. Bilgi insan için yüksek bir değerdir ve aynı zamanda bir güçtür. Kişinin toplum içinde itibarını artırır. Nice imkan ve fırsatların anahtarı olur. Bilgiye hakim olan milletler de zamanla diğer milletlerin efendisi olurlar. Bu yönüyle bilgi büyük bir nimettir. Ancak her nimette olduğu gibi ilim nimetinde de gözetilmesi gereken esaslar ve edepler vardır. Bunlara uyulmayacak olursa kişinin terakkisine değil, tedennisine yani düşüşüne bile sebep olur. Kişiyi cehalet karanlığından kurtaracağı yerde bir başka cehalet çukuruna düşürebilir. Bilginin kişiyi körleştirmesi çoğu zaman sahibine aşırı özgüven yüklemesinin bir sonucudur. Cerrahi şeyhlerinden Muzaffer Özak Efendi anlatıyor. Bir cerrahi şeyhi, Boğaz'da bir yalıda bir sünnet düğününe davet edilmiş. davette milletvekilleri ve devletin üst düzey idarecileri de bulunmaktadır. Ev sahibi 12-13 yaşlarında henüz zekası gelişmemiş bir oğluna Şeyh Efendi'nin dua etmesini rica etmiş. Efendi de çocuğun yaşının ve halinin artık geçmiş olduğunu ve duanın fayda etmeyeceğini söylediğinde bunu zamanın Osmanlı sıhhat vekili yani sağlık bakanı duymuş. Vekil Avrupa'da eğitim görmüş bir doktor. Şeyh Efendi'nin duyacağı bir şekilde yüksek sesle ev sahibine "Efendim," demiş. "Artık böyle dert ve hastalıkların duayla, muayla geçeceğine inanma devri geçti. Şimdi haplar, iğneler var. Böyle şeyleri artık bırakın." Şeyh Efendi gururla koltuğuna kurulmuş, sıhhat vekiline şöyle bir bakmış ve o da herkesin duyacağı yüksek bir sesle "Be hey eşek herif, süslü püslü vekil kıyafetine bürünmüşsün. Seni gören de insan sanır," demiş. Başka bir şey söylemeye lüzum kalmadan sıhhat vekilinin rengi sararmış, morarmış, hiddetten tir tir titreyerek ter dökmeye ve kekelemeye başlamış. Şeyh Efendi devam etmiş. "Affedersiniz evladım, o kelime size hiç layık olur mu? O çirkin kelimeyi şunun için söyledim. Size hap yutturmadık, iğne vurmadık. Bak bir çirkin söz sizi ne hallere soktu. Neredeyse bayılacaktınız. Peki bir eşek kelimesi insanı böyle harap ederse Allah Teala'nın Esmaül Hüsna'sı niye bunun aksini yapıp dertlerimize deva olmasın?" deyince sıhhat vekili kalkıp Şeyh Efendi'nin elini öpüp af dilemiş. İnsana güç ve değer katan hemen her nimet kibir, gurur, kendini beğenme, küstahlık ve müstanilik gibi kişilik hastalığına sebep olan nice virüsleri de bünyesinde taşır. Mal, makam, ilim, irfan ve hatta manevi haller bile bu çeşit virüsleri taşırlar. İnsan, nimeti vereni unuttuğu ve elde ettiğini kendi iktidarıyla kazandığı gibi bir duyguya kapıldığı durumlarda bu virüsler hemen aktif hale gelirler. Özellikle ilim ve irfan nimetlerinde bu virüsleri harekete geçiren bir diğer unsur da bu alanlarda kendisinin yeterli düzeyde olduğu inancıdır. Medeniyetimizin ilim ve irfan geleneğinde ilim yolcularına öğretilen edeplerden biri tevazudur. Her bilenin üstünde daha iyi bilen biri mutlaka vardır düşüncesi gönüllere yerleştirilir. Bu edebin bir göstergesi de İlmi araştırmalar neticesinde varılan sonuç ne olursa olsun, onun mutlak hakikat değil, o gün için ulaşılan bilgiler çerçevesinde zannı galibin yani hakim kanaatın bu sonuç olduğudur. Bunun içindir ki bu edebe sahip olanlar ulaştıkları sonucu beyan ettikten sonra Allahu alem yani en doğrusunu Allah bilir ifadesini de kanaatlerinin sonuna eklerler. Bu üslup her alanda ilmi gelişmenin devam etmesi gerektiğini ve son sözün henüz söylenmemiş olduğu gerçeğini hali hazırdaki ve gelecekteki ehli ilme hatırlatmış olmaktadır. Diğer taraftan böyle bir edebe sahip kişi hiçbir zaman ilmi bir doygunluk hissi yaşamayacak, ilme olan açlığı daimi olacak ve böylece yeni bilgilerle daha da yükselecektir. İnsanın sahip olduğu bilgiler kesin bir ön yargı haline dönüştüğü durumlardaysa sahibini yeni bilgi kaynaklarına karşı kör ve sağır haline getirebilir. İlk nazarda karşılaştığı bilgiyi mevcut bilgisiyle çeliştiği için hemen inkara kalkışmak, kimi zaman büyük bir mahrumiyet sebebidir. Özellikle ilahi bilgi kaynakları diyebileceğimiz Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler hakkında konuşurken son derece hassas bir saygı diline ve edebe ihtiyaç vardır. Yine bunun gibi ümmetin hakkında hüsnü zan beslediği alim ve ariflerin değerlendirmelerini de yüzeysel bir bakış açısıyla inkara yönelivermek kişiyi körleştirebilecektir. Bu konuda Abdülkerim el-Cili'nin El İnsanül Kamil adlı kitabı hakkında ifade ettiği şu tavsiyeleri önemli görüyor ve bunu ilim yolunda bulunan her kişinin bir edep olarak kuşanması gerektiğini düşünüyoruz. Ben bu kitabımı, yani El İnsanül Kamil'i okuyup inceleyen kimseden şunu rica ederim ki, benim bu kitabımda ele aldığım konuların hemen hepsi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle dillendirilebilecek niteliktedir. Şayet kitabımı okuyanın anlayışına nazaran Kur'an'a veya hadislere muhalif bir şey ortaya çıkarsa, okuyan bilsin ki anladığı mana kendi anlaması cihetindendir. Yoksa benim izah için kastettiğim muradım noktasından değildir. Bu gibi hususlarda okuyan zata düşen vazife, hakikatin anlaşılmasına kendisi için bir açılım söz konusu oluncaya kadar yahut Kitabullah'tan veya hadis-i şeriflerden delilini buluncaya kadar o manayla amel etmeyerek hüsnü zannı da elden bırakmamaktır. Bu gibi konularda hemen inkara yeltenmeyip böyle bir edebe riayet etmenin faydası, hakikati öğrenme imkanından mahrum olmamak içindir. Ve bu alanda idrak için başka bir yol yoktur. Hatta ilk bakışta inkara sapmakta kesin bir mahrumiyete duçar olma tehlikesi mevcuttur. Bilginin cehalet karanlığını aydınlatan bir ışık değil de, kişiye perde oluşu çoğu zaman az bilmişliğin de bir sonucudur. Hakikat arayıcısına düşen vazife, tevazuyu elden bırakmadan anlamaya odaklanmak, daha iyi bilenlerin yanında bir öğrenci olmaktan çekinmemektir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonunda yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Bilgi Ne Zaman Körleştirir başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Evet, bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte birbirinden güzel yazılarla yine Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.